Ayrım 30.
Ulvi'nin anne bir kardeşi olduğum konusunda muhtardan bir belge almalıymışım. O sahte belgeyi alabildim ve bu sayede 2 yıl boyunca Urazları her hafta görebildim. Ağustos 1992'de Halet ve Nail ile yıkılmak üzere olan Sultanahmet cezaevine gittik bir akşam. Şimdi adını unuttuğum ama olumlu işler yaptığı besbelli bir dernek cezaevinin avlusunda bir çeşit kültür merkezi açmıştı. Çaylar, kahveler içiliyor, sohbetler ediliyor, geceleri konserler veriliyor ya da filmler seyrediliyordu orada. Bizim gittiğimiz akşam ilkin moloz yığınlarının üstünden atlayarak Nail Çakırhan'ın uzun süre yattığı küçük odayı gördük. Sonra ayrıca ilginç bir program düzenlendi. Orada hapis yatanlar, bu arada Nail, Zihni Anadol ve Ressam Balaban hapishane anılarını anlatan birer konuşma yaptılar. Onlardan başka daha kimler yatmamıştı ki orada? Nazım Hikmet, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz, Kemal Tahir, Mehmet Ali Aybar, Orhan Kemal, Sabahattin Ali, Şefik Hüsnü, Esat Adil ve bir sürü. Yani memleketin en seçkin edebiyatçıları ve aydınları. Hapishanenin pencerelerinden sarkan ve rüzgarda dalgalanan uzun kırmızı flamaların üstüne bunlardan bazılarının adı yazılıydı. 4 yıl sonra 1996'da Sultanahmet Cezaevi'nin yerine Four Seasons adlı 65 odalı, 5 yıldızlı, bizim uydurma deyişle turistik bir otel açıldığını duyunca içim cız etti. Benim düşlediğim güzel hükümet günün birinde iktidara geçseydi, Türkiye'nin en ünlü yazarlarının ve şairlerinin orada yattığını göz önünde tutarak Sultanahmet'i lüks bir otel değil, biraz restore edip bir müze yapardı. Nitekim İrlanda elçimiz çocukluk arkadaşım Celal Akbay'ı Dublin'de görmeye gittiğimde müzeye dönüştürülen kocaman bir cezaevine götürmüştü beni. O cezaevi müzeye gezince Eyre'in yani İrlanda Cumhuriyeti'nin Büyük Britanya İmparatorluğu'na karşı verdiği savaşımın bütün aşamalarını ayrıntılarıyla öğrenebiliyorsunuz. Her hücrenin kapısındaki plakada orada yatan bağımsızlık savaşçısının adı yazılıydı. İrlanda Cumhuriyeti'ni kuran kahramanların hiçbir zaman unutulmamaları sağlanmıştı böylece. Bizler de 5 yıldızlı turistik oteli başka yere dikerek artık ölen ünlü yazarlarımızın ve fikir adamlarımızın anısına bir müze yapamaz mıydık Sultanahmet Cezaevi'ni? Fırsat buldukça hapis yatan arkadaşlarla dayanışma olsun diye siyasal davaları da izlerdim. 1985'te Barış Derneği'nin davasında unutamadığım 2 durum oldu. Biri Mahmut Dikerdem'in sorguya çekilmesiydi. Dikerdem kanserden yeni ameliyat edildiği ve bildiğim kadarıyla mahkemeye bir ambulansla getirildiği için askeri yargıç oturarak ifade verebileceğini söyledi. Ama sanık buna yanaşmadı. Dimdik ayakta durarak hiçbir ödün vermeyen uzun ve son derece etkileyici bir savunma yaptı. İkinci anım Reha İsvan'la ilgili. Üstünde çok sade bir siyah eteklikle bir beyaz ceket olduğu halde olağanüstü şık izlenimi veren Reha Hanım bir tutuklu gibi değil bir kraliçe gibi girdi o mahkemeye. Gereksiz bir azamet taslamıyordu ama iki yanındaki iki jandarmaya karşın çevresine tamamıyla egemen ve kendine güven dolu olduğu besbelliydi. Bir kadın olarak gururlandım onunla. Çünkü Reha Hanım çok zor koşullar altında aylarca hapishanelerde yatmanın, abuk sabuk suçlamalarla askeri mahkemelerde yargılanmanın ve her çeşit eziyetin kişilikli bir kadını hiç mi hiç sindiremeyeceğinin çarpıcı bir kanıtıydı benim gözümde. Mart 1990'da Nihat Sargın'la Haydar Kutlu'nun davasını izlemek üzere ta Ankara'ya gittik. Haydar Kutlu'yu tanımam, Nihat Sargın ise yıllardır yakın arkadaşımdır. Ama Nihat'ı hiç tanımasaydım da onlara yapılan akıllara sığmaz haksızlığı kıyıdan köşeden de olsa protesto etmek için gene de giderdim o davaya. Gece yarısı 2-3 otobüste doluştuk. Sabahleyin erkenden Ankara dolaylarına varınca bizi durdurdular. Bir de baktık ki kıyametler kopuyor. Barikatlar kurulmuş, polisler ellerindeki telsizle konuşarak koşuşuyor. Çevik kuvvet, askerler, güvenlik kuvvetlerinin minibüsleri filan. Yani önlemin her çeşidi alınmış. Başkenti dağdan inen gerillalar basmak üzere sanki. Otobüslerle Ankara'ya gidemeyeceğimizi bildirdiler. Biz de kimliklerimiz kontrol edildikten sonra taksilere binip Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne gittik. Kimlikler bir kez daha kontrol edildikten sonra elimizden alındı. Çantamda gördükleri Fransızca kitabın neye dair olduğunu sorduklarında tepem attı. Çantamda ancak bomba, tabanca, bıçak filan bulsalardı hesap sormaya hakları olacağını, bu kitap neye dair türünden saçma sorulara yanıt vermeyeceğimi bildirdim. Polis direndi, ben de direndim. İyi ki bir subay benden yana çıktı da mahkeme salonuna girebildim. Yıllardır görmediğim Nihat Sargı'nın saçı bıyığı biraz ağardığı halde çektiği işkencelere karşın her zamanki kadar sağlam olması içimi açtı. Görüldüğü gibi siyasal faaliyetim hapis yatan arkadaşları haftada bir yoklamak ya da davaları izlemek türünden hiç de faaliyet sayılamayacak tamamıyla zararsız işlerdi. Ama 12 Mart 1971'den sonra bana gene de pasaport verilmedi. Avrupa'da çeşitli kongrelere, konferanslara çağrıldığım halde gidemiyordum. Derken 1974'te daha az kötü denilebilecek bir hükümet iş başına geçti. 40 yıldır çok kötü hükümetlerle biraz daha az kötü hükümetler arasında bocalayıp duruyoruz. Bu durum Cecil Daley-Evis'in 4 dizesini anımsatıyor bana. Cecil Daley-Evis, 1930'lu yılların solcu İngiliz şairlerinden biri ve sinema oyuncusu Daniel Daley-Evis'in babasıdır. Gerçi oğlu kadar ünlü değildir ama çok iyi bir şairdir ve bizlerin acıklı durumumuzu tam anlamıyla dile getiren bir dörtlük yazmıştır. Ölümsüz şiirlerin konusu değil, çağımızın mantığıdır bu. Dürüst düşler sayesinde yaşayan bizler, kötüleri savunuruz daha beter olanlara karşı. Neyse, 1974'te kötü ama bir öncekinden birazcık daha az kötü bir hükümet iktidara gelince Ankara'ya gidip pasaport istemeye karar verdim. Artık yitirdiğimiz sevgili arkadaşım Bahri Savcı'nın evinde kaldım 2 gün. Eşi Suadiye, talep üzerine her bakanın profesörleri randevu verdiğini söyledi. Hiç haberim yoktu bundan. İçişleri Bakanı'ndan bir randevu istedim ve hemen ertesi gün beni kabul etti. Durumumu anlatıp pasaport istediğimi bildirdim. Bunun üzerine Sayın Bakan'ın söylediğini duyunca öyle şaştım ki bir süre dilim tutuldu neredeyse. Sayın Bakan şöyle dedi. Hanımefendi, önüme bir yemek tabağı sürdünüz. Bu yemeğin zehirli olup olmadığını, yani sizin komünist olup olmadığınızı ben nasıl anlayacağım? Ben de beyefendi lütfen biraz mantıklı olun dedim. 30 yıldır İstanbul Üniversitesi'nde ders verecek kadar zehirsiz sayılan ben, şimdi birkaç aylık pasaport alacak kadar zehirli sayılmam biraz saçma değil mi diye sordum. Sayın Bakan, zehirli olup olmadığınıza ben karar veremem dedi. Ben beyefendi siz İçişleri Bakanısınız, siz karar vermeyeceksiniz de kim karar verecek deyince de ancak 1. Şube karar verebilir dedi. Yanımda bir yaver 1. Şube'ye götürüldüm. Küçük bir odada karşısına oturduğum siyasal şube memurunu görünce garip bir korkuya kapıldım. Adamın yüzü gün ışığına hiç çıkmamış, hep karanlıklarda kalmış gibi irin rengindeydi. Gözleri dibinde çamur birikmiş bulanık bir yeşil suya benziyordu. Ömrümde gördüğüm en sağlıksız yüzdü onunkisi. Sadece sağlıksız değil, çok acı çekmiş, şu anda da çok acı çeken, kansız cansız bir hortlağın yüzüydü bu. Kekeleyerek durumu ona da anlattım. Bir zile bastı. Mina Urgan'ın dosyasını getirin dedi. Getirilen dosya pek kalın değildi. Ama sandığımdan biraz daha kalındı gene de. Adam dosyanın sayfalarını çevirirken toparlanmıştım. Efendim, hiç zahmet etmeyin. Orada neler yazıldığını ben size söyleyeyim dedim. Öteden biri solcudur. Türkiye İşçi Partisi üyesidir. Solcu derneklere girer. Solcularla dostluklar eder, yürüyüşlere ve panellere katılır. İşte bunlar yazılıdır orada. Adam dosyanın son sayfasına kadar baktıktan sonra tamam dedi. Ben de bana pasaport verilmeyeceğini sanıp ayağa kalktım. Pasaportumu veremeyeceğinizi bildiren bir belge istiyorum sizden dedim kafa tutarcasına. Adam yok pasaportunuzu vereceğiz deyince sevineceğime siyasal açıdan nedenli zararsız, nedenli entüpüften bir kişi olduğumu bir kez daha anlayıp fena halde bozuldum. Adam kaç aylık pasaport istediğimi sorunca bir aylık yeter dedim. Karşımdaki kuşkulu gözlerle bana bakıp neden bir aylık pasaportla yetindiğimi sorunca açıkladım. Kendim verdiğim dersin sınavını kendim yapmak isterim. Çünkü meslektaşlarımın yanlış değerlendirmeler yapacağından, öğrencilerime haksızlık edileceğinden korkarım dedim. İşte bu sözüm üzerine bir mucize oldu. Adamın teni sanki biraz güneş görmüş gibi hafif aydınlandı. Gözlerinin yeşili daha az bulanık, daha az kirli göründü. Dosyayı aramızdaki masaya koyup bana doğru eğildi ve "Hocam" sözcüğünü ilk kez kullanarak acı dolu bir sesle "Hocam dinleyin, size bir şey anlatacağım" dedi. Anlattığı şuydu. İlkokul 3. sınıfında 9 yaşında bir çocukken öğretmen hanım çantasında bir makas bulmuş. Makası el işleri dersi için kullanıyormuş. Ama öğretmen hanım makası havaya kaldırıp öteki öğrencilere göstermiş. "Bu çocuk size kötülük yapmak, sizi yaralamak için bu makası yanında taşıyor" demiş. Adam sesindeki acı büsbütün yoğunlaşarak, "O öğretmeni sonraları hep aramak istedim. Arkadaşlarının önünde 9 yaşında bir çocuğu neden böyle suçladığını sormak istedim" dedi. Ben de içtenlikle konuşarak, "Çok kötü bir kadınmış o öğretmen. Haksız yere suçlandığınız için bir canavar olabilirdiniz" dedim. Bunu der demez de bin pişman oldum. Çünkü adamcağız gerçekten canavar olmuştu da. Başını çevirdi, pencereye doğru dalgın dalgın bakarak, "Evet, olabilirdim" diye beni onayladı. Ne var ki bana karşı tutumu tamamıyla değişmişti bu arada. Onun gözünde bir komünist değil, öğrencilerine haksızlık edilmesine katlanamayan iyi yürekli öğretmendim artık. Yani çocukluğunun kötü yürekli öğretmeninin tam karşıtıydım. Benimle biraz daha konuşmak istiyordu. Çaylar ikram etti, şubemize her yıl kaç öğrenci aldığımızı, kaçının erkek kaçının kız olduğunu, başarı oranlarını filan sormaya başladı. Yüzünün rengi gittikçe irini daha az andırıyor, gözünün yeşili gittikçe daha saydamlaşıyordu. İşlerimden ötürü gitmem gerektiğini söylediğimde üzülür gibi oldu. İçeri girdiğim zaman elimi sıkmamıştı. Ama ben giderken tanıştığımıza memnun olduğunu söyleyerek beni kapıya kadar götürdü, elimi de sıktı. Boynuma sarılıp iyi yürekli öğretmeni bağrına basacaktı neredeyse. 1 Mayıs kutlamaları her zaman bir sorun olmuştur memleketimizde. Solcuların yılda bir pankartlar taşıyarak, sloganlar atarak sokaklarda yürümeleri, hiç kimselere zarar vermeyeceğine, bir büyüğümüzün dediği gibi yollarda üstünde yürünerek aşınmayacağına göre 1 Mayıs zorla bir sorun haline getirilmiştir daha doğrusu. Eskiden yani 27 Mayıs 1960'tan önce bunu bir sorun olmaktan çıkarmanın kesin çaresi bulunmuştu. 1 Mayıs'tan birkaç gün önce o sıralarda sayısı zaten sınırlı olan komünistlerin neredeyse hepsi tutuklanır, bir hafta kadar Sansaryan hana kapatıldıktan sonra serbest bırakılırdı. 1977 yılının kanlı 1 Mayıs'ında Bodrum'daydım. Yaz ayları orada oturamadığım için ilkbahar ve sonbaharda hep Bodrum'dayımdır. Gerçi geceleyin bir otobüse atlayıp 1 Mayıs'ı kutlamak için mutlaka giderdim İstanbul'a. Ama bu kez bir sağlık sorunumdan ötürü gidememiştim. Akşam geç vakit 34 kişinin öldüğü, sayısız kişinin yaralandığı haberini alınca aklım başımdan gitti. Oğlumun, kızımın, eşimin, dostumun yürüyüşe katıldıklarını biliyordum. Sabaha kadar İstanbul'daki evime, tanıdıklarıma telefon ettim. Ev cevap vermiyordu. Tanıdıklarımın bana verebilecekleri bir haber yoktu. Yolların kesildiğini, köprülerin kalktığını, vapurların işlemediğini, bu yüzden haber alamadığımı ancak ertesi sabah öğrendim. Bütün sevdiklerimin öldüğünü sandım o gece. Özel TV'ler yoktu henüz. TRT'de gördüklerim korkunçtu. Uzun saçları yerlerde sürünen gencecik güzel kızların kanlı ölüleri kucakta oradan oraya taşınıyordu. Delikanlılar peşlerinde bir kan izi bırakarak ayaklarından tutulup bir yerlere çekiliyordu. TRT gecenin ancak belirli bir saatine kadar işlediği için elimde bir küçük transistör, yabancı istasyonlardan bir haber alabilirim umuduyla sabaha kadar deniz kıyısında yürüdüm durdum. Sabahleyin herkesin iyi olduğunu bildiren bir telgraf geldi kızımdan. O telgrafı alınca rahatlamam bir rezaletti. Çünkü benimkiler yaşıyordu ama çoğu genç 34 kişi ölmüştü. Ben ise sevdiklerimin başına kötü bir şey gelmediği için seviniyordum. Bir yandan sevinmeye devam ederken bir yandan da kendi bencilliğimden ötürü utancımdan yerin dibine girdiğim anlardan biriydi bu. 1978 1 Mayıs'ı hem kansız hem de çok şanlı oldu. TÜMOD'un yani Tüm Öğretim Üyeleri Derneği'nin profesörleri, doçentleri ve asistanları toplanacağımız yer olan Beşiktaş'ta buluştuk. Olağanüstü sıcak olan hava Mayıs'ın ilk gününden çok bir Ağustos gününü andırdığı halde sokaklar bomboştu. Dükkanların kepenkleri indirilmiş, apartmanların pencereleriyle balkonları sıkı sıkı kapatılmıştı. Ancak bir tek balkondan birkaç kadın bizleri alkışladı. Buna sevindik neredeyse. Meğer gericiler, komünistler etrafı yıkıp yakacak, evleri dükkanları yağma edecek, önüne gelene saldıracak, yaralayacak, öldürecek diye haberler yayınlamışlar gazetelerinde. Bizler de evlerine saklanan İstanbul burjuvaları kadar tedirgindik aslında. O gün başımıza neler gelebileceğini bilemiyorduk. Bir yıl önce olduğu gibi panzerler üstümüze saldıracaktı belki. Yaralanacak, ezilecek, ölecektik belki. Arkadaşlarla konuşunca herkesin evindekilere küçük notlar bıraktığını öğrendim. Şuna şu kadar borcum var, onu verin. Yazı masamın çekmecesindeki elektrik ve telefon pusulalarını ödemeyi unutmayın. Çocuğun okul taksiti şu tarihte verilecek türünden, hiç de dramatik görünmeyen ama evlerine bir daha belki geri dönemeyecek insanların kaygılarını açığa vuran küçük notlardı bunlar. Evden çıkarken ben de pratik işlerle ilgili böyle bir kağıt parçası bırakmıştım. 9'da Barbaros'un heykeli dolaylarında toplanmaya başladık. Ama öyle kalabalıktık ki ancak öğleyin saat 1'de Taksim'e doğru yürüyüşe geçtik. Kızım Zeynep'in de çalıştığı Dostlar Tiyatrosu'na bağlı Mehmet Akan'ın yönettiği Hasat Folklor grubu oynaya oynaya ilerliyordu. Önümüzde yürüyen TRT'ciler bizler kadar kalabalık olmadıkları halde müthiş gürültü çıkarıyorlardı. Bunun nedenini sorduğumda seslendirme tekniğinin araçlarından yararlandıklarını söylediler gülerek. Başta Aziz Nesin ve Yaşar Kemal, Yazarlar Sendikası'ndan herkes oradaydı. Upuzun TÜMÖT pankartının bir ucunu en yaşlı üye olan ben, öteki ucunu da aramızdaki en genç asistan tutuyordu. Ayaspaşa yokuşunu çıkarken yorulmamam için pankartın sopasını elimden almak istediler. Ama olmaz, hep ben taşıyacağım diyerek sopaya yapıştım. Taksim meydanına gelip Marmara Oteli değil de The Marmara Hotel denilmesine hala alışamadığım, o The kadar gülünç bir züppelik olamaz, otelin önüne gelince bizi durdurdular. Üniversite öğretim üyelerinin geldiği anons edildi ve felçli yatan, ertesi gün Londra'ya götürülecek olan sevgili Server Tanilli'nin bir mesajı okundu. Sonra alkışlar arasında meydana girdik. Otelin teraçasında tipin, diskin ve sendikaların yöneticileriyle oturan arkadaşım Behice Boran bizleri görünce ayağa kalktı. Kendisinin de bir öğretim üyesi olduğunu belki anımsayarak, yaşlılığında bile bir genç kız sesi gibi çın çın öten berrak sesiyle hoş geldiniz diye bağırdı yükseklerden. Yaşamımın en şanlı anlarından biriydi Taksim Meydanı'na bu girişimiz. Yürüyüşe katılan bütün gruplar meydanda toplanınca 1 Mayıs kutlama töreni ve söylevler başladı. Bu arada sıcak büsbütün artmıştı. Susuzluktan kavruluyordum. Dolaydaki apartmanlardan su istemeye gittim. Zili çalıyordum, kapıdaki gözetleme deliğinden bir gölge görünce kalbimden rahatsızım, bir hap alabilmem için bana lütfen bir bardak su verin diyordum. Kapılarında bir bardak su için yalvaranın yaşlı bir kadın olduğunu pekala görüyorlardı. Ama öyle bir korkuya kapılmışlardı ki kapıyı açamıyorlardı. Sonunda öğrencilerimden biri bir şişe suyla imdatıma yetişti. Sıcağı ve susuzluğa karşın 1978'in 1 Mayıs'ı çok mutlu bir gün oldu. Ne var ki polisler, askerler, panzerler, tanklar müdahale etmedikçe 1 Mayıs'ların huzur içinde kutlanabileceği açıkça kanıtlandığı halde bir yıl sonraki 1 Mayıs'a saklandı gene de. Üstelik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Başlarında Behice Boran, Türkiye İşçi Partisi'nden bir grup sokağa çıkınca coplanarak tutuklandı. Partili arkadaşlar 30 günden fazla Davutpaşa'da kaldılar. Ancak mahkemeye çıkınca tahliye edildiler. Buna siyasal bir eylem denilir mi bilemem ama Ağustos 1989'da 48 saatlik bir açlık grevi yaptık. Bu açlık grevinin amacı Eskişehir cezaevinde başlayıp öteki cezaevlerine yayılan, İlkin iki kişinin sonra başkalarının ölümüne neden olan ve birçok genci bedenen ya da zihnen sakat bırakan açlık grevlerini simgesel olarak paylaşmak, haksızlığa uğrayanlarla dayanışma içinde olduğumuzu göstermekti. Onlar gencecikti. Bizim açlık grevinde ise 5 ihtiyar vardı. Mehmet Ali Aybar, Aziz Nesin, Rasih Nuri İleri, Emil Galip Sandalcı ve ben. Başkaları da katılmak istemişti ama 65 yaşından küçük olduklarından yaşları tutmamıştı. En yaşlımız Mehmet Ali, en gencimiz de o sırada 67 yaşında olan İnsan Hakları Derneği'nin İstanbul Şubesi Başkanı Emil Galip Sandalcı'ydı. Bu 5 kişi arasında yalnız onu yakından tanımazdım. Tanıyınca da hayran oldum. Çünkü nefes almasını engelleyen çok ağır bir amfizemden hasta olduğu halde böyle bir işe girişmişti. Zaten aramızda ilk o öldü. Sonra da Aziz ile Mehmet Ali. Bu 5 kişiden ancak Rasih ile ben sağ kaldık şimdilik. 15 Ağustos 1989'da simgesel açlık grevimize başlarken ilk basın toplantısında şöyle bir açıklama yaptık. Şu anda açlık grevinin 47. gününü yaşayan ve ölmek üzere olan insanlar var. Ülkemizde yeterli tepkiler oluşmadı. Bizler Türkiye'nin aydınları olarak bu tepkisizlik karşısında bizzat açlık grevine girmekten başka çare bulamadık. Hangi siyasi fikrin savunucusu olursa olsun, insanlarımızın göz göre göre ölüme terk edilmesine karşı duyduğumuz tepki ve acıyla 48 saat aç kalacağız. Belki de küçük çabamız etki yaratır. Kamuoyunu daha duyarlı hale getirir. Açlık grevimiz sonuç vermezse tekrar açlık grevine başlamaya, yurdumuz aydınlarının daha büyük katılımlarıyla açlık grevini yaygınlaştırmaya azimliyiz.